Ayrım 13, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 155, 25. bölüm. Aynı zamanda Kar rahibi olarak da görevli sol ekip şefi, Başbakan Bayın Lahti'nin üzerindeki son diriliş metinlerini okudu. Sonra kandilleri söndürdü ve ellerinde kumaşlar, kokular, ev eşyası, papirüsler ve mumyalanmış yiyeceklerle başbakanın ebedi istirahatgahının girişinde bekleyen Hakikat Meydanı hizmetkarlarının yanına tırmandı. Kendi firavun olmamış, iktidardaki firavunun da rahatsızlığı nedeniyle cenazesine katılamadığı bir adamın Krallar Vadisi'ndeki cenaze töreni tuhaftı. Tebliğ seçkinler çevrede görünmekten çekinerek törene katılmamış, bayın mumyasıyla ilgilenme işini zanaatkarlara bırakmıştı. Panep mezarın kapısını kapatıp üzerine Hakikat Meydanı'nın mührünü bastı. Kraliçe Tavsert bile gelmedi. Başkentten ayrılamıyor diye açıkladı hay düşüncesini. Başbakanın desteğini yitirdikten sonra nasıl bir belirsizliğin içine düştüğünü tahmin edebiliyor musun? Eğer hüküm sürebilecekse işte kanıtlamanın tam zamanı. Kenhir'e gelen bilgilere göre kraliçenin durumu gün geçtikçe daha da güçleşiyor. Sipta onun son siperi, o da öldükten sonra iktidara savaşçı kabilelerden biri geçecek. Loncamızın hiçbir değer ifade etmeyeceği savaşçı bir kabile. Korkarım öyle demek zorunda kaldı hay. Zanaatkarlar yavaş adımlarla Krallar Vadisi'nden ayrıldı. Geçitten aşarken gölgesinde krallar ile kraliçelerin, onların sadık hizmetkarlarının dinlendikleri batı zirvesine, güneşin kavurduğu tepelere hayran hayran bakmadan edemediler. Panep köyün kapısından geçerken mezar katibi bastonuyla dev adamın yolunu kesti.
''Üzgünüm ama evine gitmiyorsun.''
''Neden?''
Davranışın bizi karar vermeye zorladı.
Karar vermeye mi, ne kararı?
Hakikat Meydanı Mahkemesi seni suskun neferin eserini sürdürecek lonca ustabaşısı olarak seçmeye karar verdi.
Koca dev şaşkınlıktan ne söyleyeceğini bilemedi.
Bu görevi yerine getirmek ve en yüksek gizemlere ulaşabilmek için diye sürdürdü Kenhir sözünü, yeni bir eğitimden geçmen gerekecek. Kendini rehberinin eline bırak.
Kenhir başka bir açıklamada bulunmadı, sırtını Panep'e döndü.
Peşimden gel dedi, Ramesseum boyunca giden çıkış yoluna gelen hay.
Panep törenin Ramses'in milyon yıllık tapınağının içinde yapılacağını sanmıştı. Ama sol ekip şefi rıhtıma varıncaya kadar yürümeye devam etti.
Doğu yakasına mı geçeceğiz?
Evet ama her zamanki salla değil. İki adam bir teknenin beklediği ıssızca bir yere varana kadar kıyı boyu ilerledi. Teknenin dümeninde saçlarını kazıtmış, ensesine de sanki arkasını görüyormuş gibi iki göz çizdirtmiş tuhaf bir adam vardı.
''Karşılığını ödeyebilecek misiniz?'' dedi dümendeki.
''Karşıya geçiş ücreti birliği içeren ve belirten tanrıların dokuzluğudur.'' dedi hay, on parmağını göstererek. Tek bir insanın bile görünmediği Karnak rıhtımına kadar sessizce geçtiler nehri. Kutsal kent sessizliğe gömülmüştü.
Burada evrenin efendisinin gözü açılır diye açıkladı hay. Bu tapınak da kalbini açtığı yerdir. Dağınık olan burada toplanır.
Hay Panep'i ana bina boyunca yürütüp doğu tapınağına götürdü.
Dev adam tereddüt etti. Yine düşler odasına girmek mi gerekecek?
Bu seni geriletir mi?
Panep önüne baktı. Temel tepeciye bak diye öğütledi hay. İlk kez başlangıçlar okyanusundan doğan adaya.
O ada taşın yaşamasını sağlayan ve ustaların ellerine güç veren ışıklı enerjiyi içerir. Güneş her sabah onun üzerine doğar. Karanlıklarda başıboş gezenleri aydınlatır. Ayaklarının altındaki yolu daha güvenli kılar. Panep ilerledi. Tapınağın kapısı açıldı.
''Bağlarından kurtuldun.'' dedi bir rahibin ciddi sesi. ''Göğün kapıları senin için açıldı. Sana her şey verildi, her şeye sahipsin. Şahin olarak giriyorsun, zümrüdü anka olarak çıkacaksın. Sabah yıldızı yolunu açsın, hayatın efendisini görmeni sağlasın.''
Panep elindeki uzun ve yaldızlı asayı yere vurarak yürüyüş adımını düzenleyen tören görevlisinin peşine takıldı.
Ramses'in devlerinin önünden geçti, sonra da tepesindeki altının güneş ışıklarını yansıttığı dikili taşın önünde saygıyla durdu.
İşte Ra'nın soluğunun boşluğun karşısına çıkmaya cesaret edeni korumak için mucizelerle yüklü nefesinin kaynağına vardın. Işıltısından beslen ve tanrısal atölyeye gir.
Ressam düşler odasına değil, İbis ve Şahin maskesi takmış iki rahibin onu beklediği küçük bir odaya girdi. Rahipler daha sonra onu arındırıp anıtları ışıkla parlayan 3. Tutmosis'in tapınağına götürdüler.
Karnak rahiplerinin mesleğe giriş törenini düzenledikleri ustabaşıların elleriyle zihinlerini bir daha ayrılmamak üzere birleştirmeyi öğrendikleri yer bu tapınaktı.
Eseri yönlendirmek için dedi Şahin, ışığa girmen ve onun gördüğü gibi görmen gerekli. Güneşin gecenin bağrında parladığı bugün ne diliyorsun?
Sana geldim ey kutsal boşluğun hükümdarı, sana geldim. Çünkü maat yasasını uyguladım. Mahiyetindekilerden biri olmama, hem gökte hem de yerde ışıldamana tanıklık etmeme izin ver.
Işıklı varlık mertebesine ulaşabilmek için fani olanı ölümsüzleştir, yeni ve değişmez bir varlığı oluşturacak maddeleri bir araya getir. Hayat veren zanaatkar ol. Elin Tanrı'nın isteklerini bilecek, ağzın şekil değiştirme metinlerini söyleyecek. İşte o zaman ananın yani göğün karnında bir yıldız gibi hareket edeceksin. Altın gibi parlayacak eserini tamamlayacaksın. Maat'ın eseri gerçekleştiren için tohumlayıcı ışık olduğunu unutma.
Panep Firavun'u ilahlarla bir arada gösteren resimlerle süslü sütunların bulunduğu geniş bir odaya girdi. Sıcak renklerden dev adamı sarsan bir aydınlık yayılıyordu.
Işık göktedir, güç de yerde dedi Amon'un büyük rahibi. Panep'e Amon'un bir dirsek yüksekliğindeki altın heykelciğini uzatırken,
eğer becereceksen selefinin suskun neferin eserini tamamla.
Büyük rahip çekildi. Cesur Panep'i Tanrı'yla baş başa bıraktı. Panep'in elinde tek bir alet bile yoktu. Üstelik heykelcik öylesine kusursuzdu ki tek bir ayrıntısına bile dokunmamak gerekirdi.
Nefer her ayrıntıyı öylesine güzel işlemişti ki yüreği kabardı.
İşte o zaman o kocaman dev kırılgan heykelciğin önünde eğildi. Heykelciğin taşıdığı güce tapındı.
Sütunlardaki firavun resimleri canlanır gibi oldu, armağanlar çoğaldı, sonra heykelciğin başına nüfuz eden bir ışın demeti oluşturdu.
Heykelciğin başı açıldı, içinden eserlerine tüm işlevlerini kazandırmak için hakikat meydanının kullandığı ışık taşına benzer bir taş göründü.
Panep her şeyi oluşturan maddelerin birbirlerinden ayrılıp başka biçimlerde birleşebileceklerini, zanaatkarların da taşı kullanmayı bilmek koşuluyla bu şekil değişimlerini gerçekleştirebileceklerini anladı.
Taş öylesine parlak, öylesine ışıltılıydı ki mantığı gözlerini yummasını, elleriyle yüzünü korumasını buyuruyordu.
Ne var ki ressam evrenin dibinden gelen bu ışığın zevkini tüm varlığıyla çıkardı.
''Onu kaldır.'' dedi Amon'un büyük rahibinin sesi. ''Onu kaldır, o zaman ışığı ellerinin arasında tutacaksın.''
Dev adam hem ağır hem de hafif taşı kaldırdı.
''Öğrenmeye başlayan kişi ham taş gibidir.'' dedi büyük rahip. ''Tapınağa girdiğinde dağın bağrında doğmuş maden gibi incelir, güne kavuşmak ve ışık taşıyla bütünleşmek için derinliklerden çıkar.''
Sırrı gördün Panep, artık sırrı inşa edip aktarman gerekiyor.
Seleflerin burada tapınakta törenlerin yapıldığı ışık ülkesini inşa ettiler.
Hakikat meydanında ataların varlığı, ışıltılı ruhları başlangıç taşının etkinliğini koruyor.
Ve sen ustabaşı, loncanın birliğini devam ettirmelisin.
Tapınağı yorucu bir çalışma gününün sonunda batan güneşin yaydığına benzer derin bir huzur kapladı.
Oysa Panep kendi için bu huzurun tadını çıkarmanın söz konusu olamayacağının bilincindeydi. Tapınaktan çıktığında kocaman bir mavi kuş doğudan gelme bir zümrüdü anga hakikat meydanına doğru uçuyordu. 26. Bölüm. Panev'in suskun neferin halefi ve hakikat meydanı ustabaşılığına seçilmesiyle Ekim mevsiminin 3. ayının 29. gününde köyün kurucusu ve efendisi 1. Amenofis'in adına yapılan büyük kutlama aynı günlere rastladı. Köylüler sıralar oluşturup koruyucularının heykelini taşıdılar. Sonra da görkemli bir şölen düzenleyip kızarmış bıldırcınlar, güvercin yahnileri, böbrekler, sığır pirzolaları, çeşit çeşit balıklar, peynirler, hünnap ve incir oşafları, ballı ya da hurma likörlü çörekler yediler. Zanaatkarlar etlerle, kadınlar da öteki yemeklerle ilgilenmişlerdi. Atalardan kalma tencereler ile firavunların armağanı, kaymak taşı tabaklar, kenhirin mahzenden getirttiği olağanüstü şarapların içileceği altın kupalar ortaya çıkarıldı. Aslan Userhat, insanların şikayetlerini ilettiği Tanrı Amon'u temsil eden koç başlı asayı kaldırdığında kimse konuşmadı. Maat'ın sesine kulağını tıkayanın kardeşi, Pinti'nin de bayramı olamaz dedi mezar katibi. Bir ahenk döneminde yaşadığımız, başımıza eseri yürütecek, bizi düşmanlarımızdan koruyacak cesur Panev'i seçtiğimiz için talihliyiz. Hep birlikte mutlu bir gün yaşayalım. Birlikte, birlikte demekti. Bu yüzden köpek kapkara, bekçi kaz çirkin hayvandan, yeşil maymundan ve Panev'in dev kedisi büyücüden oluşan çetesiyle birlikte insanlarla aynı ziyafete ortak oldu. Dev adamın eşeği Kuzey Rüzgarı ise köyün içine girip kutlamalara katılmak için tamamen olağan dışı bir izin kopardı. Uzun kulaklarının pası 3 Hathor rahibesinin konseriyle temizlendi. Rahibelerden biri sazdan yapılma ince ve uzun iki borudan oluşan ikili bir obua, öteki klarnet, üçüncüsü de akasya gövdesinden yapılma bir arp çalıyordu. Arp'ın başında doğanın cimri davrandığı, ev kadınlarının kıskançlığına neden olan güzelliği ve mücevherleriyle Firuze oturuyordu. Oysa o sadece enstrümanıyla ilgileniyor, gözlerini yummuş, 7 teli çekip çekip bırakıyordu. ''Pek neşeli görünmüyorsun'' dedi göbeği, neredeyse patlayacak gibi şişmiş neşeli Renupe Panev'e. ''Sorumluluklar sadece bilinçsizleri sevindirir'' dedi çakal Unes. ''İşte buna içilir'' dedi burnu kızarmaya başlayan kararlı Gao. ''Bunları yarın konuşuruz'' dedi cömert Didya. ''Şimdilik bu şölen yemeklerini ve eski şarap testilerini onurlandıralım.'' Halat kasa marangozla aynı düşüncede olduğunu söylemek isterdi kuşkusuz. Ne var ki bir süreden beri çevresinde neler olup bittiğini seçemiyor, ağzını açıp bir kelime edemiyordu. Güçlü Newton, kül yutmaz gözleri nedeniyle her zamankinden daha ayık olmak zorunda kalan Kenhir, Hathor rahibelerinin sadece su içmediklerinin farkına vardı. Kuşkusuz bilge kadın mideleri rahatlatmak, karaciğerleri hafifletmek için akla karayı seçecekti. Panev gece boyunca pek orada değilmiş gibiydi, sanki o şölen onu ilgilendirmiyordu. ''Neferi düşünüyorsun değil mi?'' dedi Işık. ''Bu şölene o başkanlık etmeliydi, ben değil. Şah eserini gördüm Karnak'ta. Hiçbir yerine dokunamadım, ekleyecek tek bir şey bulamadım.''
Aynı durumdayken aynı sözleri söylemişti. Atölyesine çekilip aletleri ve maddeleriyle baş başa kalmaktan başka bir şey istemiyordu.
''Yani hakikat meydanının bir insana verdiği bir görevi reddetmek mümkün değil.''
Manevi babanın sonunda anladığı da buydu. Ama herkes kendi kaderini belirlemekte özgür değil midir?
Benim içimde başından beri tek bir arzu var. Bu loncaya ait olmak, hayat ateşini çizmek, sonsuz ışığa erişmek. Ama bu loncayı yönetmeyi düşünmemiştim.
Nefer de düşünmemişti. Bizim yolumuzdaki bir insan güçten uzaklaştığı an kendine güç verildiğini görür. İşte insan kendi ağırlığını o anda ölçer.
Ender şölen o günkü kadar neşeli olmuştur. Köyün yeni bir ustabaşına sahip olması endişe ve tasaları dağıtmaya yetmişti. Son testi de boşaltıldığında meşaleler konuklara dağıtıldı. Dağıtılan meşaleler yıldızlı gecede parlayan hakikat meydanını uzun süre aydınlattılar.
Lekesiz uabet hafif bir makyaj yapmak için Nil istiridyesinin kusursuz bir taklidi olan allık istiridyesini kullanmıştı. Uçuk yeşil renkli en güzel elbisesini giydiğinde hazırdı artık. Selena sabırsızlanıyordu oysa.
Anne, gidiyor musun?
Uabet geriye hiçbir şeyin kalmadığından emin olmak için evi son bir kez dolaştı. Zanaatkarlar neredeyse mezar katibininki kadar büyük olan ustabaşı evine eşyayı taşımaya başlamışlardı çoktan. Uabet her eşyanın yerini göstermek, hizmetkarlara da talimat vermek zorundaydı. Köyün genç kızlarıyla delikanlıları Panev'in karısının hizmetine girebilmek için birbirleriyle yarışmışlar. Uabet de başta sıkı temizlik olmak üzere günlük işleri için aralarından beşini seçmişti.
''Panev nerede?'' diye sordu. İçi çamaşır dolu ahşap sandığı omuzlamış giden güçlü nahta. ''Tapınakta aletlerini alıyor.''
''Aman dikkat et, en güzel sandığım bu.''
Uabet hem gergin hem de sevinçliydi. Daha ilk karşılaştıkları an Panev'in bir önder olmak için yaratıldığını hissetmiş, kocasının cesareti ve yeteneği de kazandığı başarıdan mutlu olmuştu. Dev adama karşı beslediği aşk hayranlıkla karışıktı. Tek tasası ona layık bir eş olmaktı Uabet'in.
''Dikiş sepetlerini nereye bırakıyorum?'' diye sordu somurtkan Karo.
''Peşimden gel.''
Selena odasını teslim almış, bebeğiyle oynamaya başlamıştı. Aperti'ye gelince arkadaşlarıyla güreş tutmayı tercih etmişti. Kaba çocuğun değerli eşyaları kırmasından korkan anası bu tembellik belirtisine fazla itiraz etmeyi düşünmemişti. Uabet, Firuze'nin davranışından da memnundu. Şölen sırasında rahibe kardeşi bir kez bile Panev'e söz söylememiş, böylece sahneyi tümüyle ustabaşının yasal eşine bırakmıştı. Uabet kocasının ustabaşılığa seçilmesinin görkemli kızılda olmayacak isteklere yol açmasından korkmuştu. Ama Firuze'nin şimdiye kadarki tutumu kusursuzdu doğrusu.
''Ne güzel ev'' dedi pişkin somun pay heyecanla. ''Kim bilir ne mutlusundur Uabet. Doğru tahmin etmişsin, Panev gerçekten de ötekilere hiç benzemiyor.''
''İşte ustabaşının dirsek ölçüsü'' dedi bilge kadın Panev'e üzerine avuç ve parmakların da kazındığı altın aleti uzatırken. ''Kraliyet dirseği bu. Dört tanrı tarafından doğuda Horus, batıda Osiris, kuzeyde Ptah, güneyde Amon tarafından kutsanmış bir alet. Yapacağın bütün eserlerde bu yaratılış açılarını anacak ve bu sütunları canlandıracaksın.'' Evrenin efendisi Tot'un bize miras bıraktığı dirsek sayesinde başlangıcın nefesini soluyacaksın. Dirseği kullanarak yararlı, etkili, güçlü, doğru sözlü, hayat taşıyıcısı bir varlık gibi hareket edeceksin.
Bilge kadın daha sonra Panev'e iş başında kullanacağı abanoz ağacından yapılmış ve üzerine Osiris ve Anubis'in adları kazınmış dirseği verdi.
''Bu dirsek doğru oranlar tuttur bana yarayacak. Ama yaptıklarına vereceğin ölçü kendi kolundan gelecek. Böylece ebedi dirsek ile sendeki aksi bütünleşmiş olacak.''
Bilge kadın ustabaşına en sonunda mesleğini yapmak için gerekli aletlerden en önemli üçünü verdi. Bir adı da yıldız olan ve 3-4-5 üçgenini temsil eden gönye, tesbih aleti ve kurşun tel. Bu iki aletin ucunda yürek hiyeroglifini temsil eden mühürlü küp şeklinde bir ağırlık vardı.
''İnşaatçıların tanrısı Ptah bu aletleri etkili kılsın. Bu aletlerle dağılmış parçalarını bir araya getirip gözü yeniden yapacak, görülende ve görülmeyende, belirginde ve gizlide görülmesi gerekeni göreceksin. Buna erişmek için ilk görevin zamanın dışında yaşayacağın ebedi istirahatgahını yapmaya başlamaktır.''
Bilge kadın dev adama yaklaştı, beline daha önce suskun neferin taşıdığı altın önlüğü bağladı.
''Doğru ve haklı olanı yap Panev, tutarlı ve sakin ol. Mutluluğu olduğu kadar felaketi de kaldırabilecek sağlam bir yapın, dikkatli bir yüreğin ve son sözü söyleyebilecek bir dilin olsun. Büyük gizemleri yaşadığına göre artık yaratıcı gücün uyanması törenini yönetecek, her sabah temel görevin yerine getirildiği tapınakta var olan her şeyi canlı kılan ışığın dirilmesine tanıklık edebilecek durumdasın.''
Panep sanki onlarca ağır taş omuzlarına baskı yapıyormuş gibi hissetti kendini. Yine de sadece tutkusunu tatmin etmek için ressam olmak istemiş, o köylü çocuğu yükün altında eğilmedi. Bilge kadının rehberliğinde hakikat meydanının ana tapınağının sunağına girdi. Kendinden önce manevi babasının yaptığı gibi iki yolu evrenin ebedi kuralı Maat'ın ve yaratıcı aşk Hathor'un yollarını izledi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 165.